Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresinin 185. ayetine geldik elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Bizleri Kur'an'la buluşturuyoruz elhamdülillah. Gözümüzü buluşturuyor. İnşallah gönlümüzü buluşturur. İnşallah hayatımızı buluşturur. Bir ara şöyle bir menkıbeyle başlayayım. Bursalı Hüseyin Efendi abimiz var. Tanırsınız birçoğunuz. Daha o zaman gözleri henüz tamam kapanmamıştı. Fakat göz doktoruna gelmişlerdi. Ben 1990'lı yıllar Ihlamurku'yu orada Hüdayi Vakfı'nın Yüksek Öğrenim Yurdu'nda bulunuyorduk. Bursalı kardeşler onu getirmişler. Oraya oturuyoruz orada. Efendim hoş geldiniz dedim. İnşallah herhalde doktora gelmişsiniz dedim. Geçmiş olsun dedim. Dediler ki vallahi Adem Efendi dedi. Elhamdülillah camiye gidip gelecek kadar görüyoruz. Kur'an'ı da okuyabiliyoruz zor da olsa. Allah'tan daha fazla istemeye de hayal ediyoruz dediler. Hakikaten daha sonra tabii gözleri kapanmış oldu ama Cenab-ı Hak o gözlerin yerine gönül gözlerini daha da açmıştır Allah'ın izniyle. Tabii gözlerimizin Kur'an'la buluşması gerçekten büyük bir nimet. Allah gözlerimizi ayırmasın Kur'an'dan, nurlandırsın daima. Efendim gönlümüzün Kur'an'la buluşması daha da güzel. Cenab-ı Hak onu da kolaylaştırsın, lütfetsin. İnşallah hayatımızı Kur'an'la efendim dilesin, buluştursun. O bakımdan her bir ayeti Rabbimizle buluşma fırsatı olarak değerlendirmeye niyet ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah niyetimizi sahih eylesin efendim. Ali İmran suresi daha çok Uhud manzaralarını önümüze taşıyor, ibret manzaralarını taşıyor. Bugünkü ayet de yine Uhud'la ilgili bir telmihte var okuyacağımız ayetler. Fakat surenin sonlarına doğru olduğu için dua merkezli bölümlere girmiş olacağız inşallah. Estağfirullah. Küllü nefsin zâikatül mevt. Ve innemâ tüveffevne ucûrakum yevmel kıyâmeh. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسِنْ ذَائِغَةُ الْمَوْتِ İşte her can ölümü tadacak. Cenab-ı Hak. Bu bir sünnetullah. Ölüm bazen Elmalı Muhammed Hamdi Yazır gibi müfessirler derler ki hayatı uzatmak mümkün mü? Allah'ın izniyle evet der. Yani şey anlamında uzatmak derken uzun yaşamak mümkün mü anlamında söylüyorum. Yoksa Allah'ın belirlediği ecel uzamaz. Fakat ölüme çare bulmak mümkün mü? Der ki ona mümkün değil. O imkansız. Çünkü Yüce Rabbimiz küllü nefsin zâikatül mevt buyuruyor. Ne yaparsan yap. Ama bugün, ama yarın, ama bir gün mutlaka ölümü tadacaksınız. Buradan bazı alimlerimiz nefs kelimesi bazen ruh anlamında, can anlamında kullanılır. Kur'an-ı Azimuşşan'da insan hakikatidir. Derler ki, burada Cenab-ı Hak her nefis ölecektir diye beyan buyurmuyor da, her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Öyleyse, ölümü tadan ruhtur diyorlar. Ölümü tadan insan hakikatidir. Zaten ölüm o hakikatimizle beden arasındaki ilginin kesilmesi meselesidir. Nitekim ayet-i kerimede Cenab-ı Hak estağfirullah Allahu yeteveffel enfus hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha feyumsikulleti qada aleyhel mevt ve yursulu uhra ila ecelin müsemma buyurur. Manası şöyle Zümer suresinde. Allah ölenin ölüm anında, uyuyanın uyku sırasındayken o nefislerini, yani canlarını diye tercüme ediyoruz bunu. O nefislerini tas tamam alır. Ölümüne hükmettiğini kendi katında tutar. Ama henüz daha eceli gelmeyeni de belli bir müddete kadar salıverir. Emseke tutmak, yürsülü salıvermek demek. Yani demek ki Cenab-ı Hak katında tutulan yönümüz bizim hakikatimiz. Biz buna Türkçemizde daha çok ruhumuz deyiveriyoruz. Ama Kur'an buna nefs tabirini kullanıyor. Kur'an'da nefs kavramı insan hakikatini ifade eder. Tasavvuftaki nefs kavramı ile aynı değil gibidir. İlk etapta şöyle söyleyeyim. Tasavvufta nefs dendiği zaman daha çok insanın kötülük fısıldayan yönü kastedilir. Ama nefs Kur'an'da insanın zatı, insanın hakikati, insanın canı anlamına kullanılır. Ruh kelimesi sadece yaratılışın başlangıcında bizim hakikatimize üflenen nefhay-ı ilahiyeye verilen bir cevherdir. O cevherin bizim bedenle buluşmasından sonra adeta bir bedenle buluşmasından sonra adı değişir, nefs olur. O bakımdan Kur'an-ı Azimüşşan'da yaratılışın başlangıcında ruhtan bahsedilirken onun dışında efendim hiçbir yerde ruhtan bahsedilmez. Kıyamet gününde de muhatap olan nefstir. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbike râziyeten merdiye fedhuli fi ibadî vedhuli cenneti ayetinde olduğu gibi. Küllü nefsin bimâ kesebet rahine. Yani efendim öldükten sonra onun adı nefstir ama artık herkes nefsini ne kadar tezkiye ettiyse ya arınmış bir nefis ya kirli bir nefis vardır. Nefisler arınmadığı sürece de sürekli kötülüğü emrettiğinden ham nefsin adı tasavvufta tabii nefs dendiği zaman ham nefis kastediliyor. Tezkiye olmuş, arınmış nefs tabii o bizim öz hakikatimiz. Burada işte diyorlar ki alimlerimiz küllü nefsin zâikatül mevt. Her insanın o öz hakikati, Allah'tan gelen o nefhay-ı ilahiyesi, o hakikat yönümüz ölümü tadacak. Kimisi lezzetli tadar, kimi acı tadar. Ama bir şekilde tadacak. Tadan da odur deniliyor. Ve innemâ tüveffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Sizin yaptığınız ameller karşılığında alacağınız ecir, karşılık tas tamam size kıyamette verilecek diyor Cenab-ı Hak. Kıyamet günü verilecek. Yani şu alemde herkes yaptığının karşılığını tas tamam olarak görmeyecek. Tas tamam karşılık ancak kıyamet gününde görülecek. Yani iyiliklerin karşılığı da bu dünyada tam görülmeyebilecek. Kötülüklerin karşılığı da bu dünyada tam görülmeyecek. Yani inkarın karşılığı da tas tamam burada değil. Efendim imanın, ihsanın, salih amellerin karşılığı da tas tamam şu dünyada verilmeyecek. Ahirette verilecek. Yine buradan bir incelik olarak şöyle bir manaya dikkat çekiyorlar. Demek ki diyorlar bir kısım karşılık dünyadayken verilebiliyor. Yani burada tas tamam olan, yani bütün yönleriyle sizin ecirleriniz, yaptığınız ameller karşılığında alacağınız karşılıklar kıyamet gününde verilecek. Orada hiçbir eksilme olmayacak, eksiltme olmayacak. O karşılık iyi de olabilir, cennet gibi. Kötü de olabilir, Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hakk'ın azabına çarptırılmak gibi. Bu bakımdan bu alemde adaletin tas tamam olarak tecelli etmesi diye bir durum söz konusu olmayacak. Burada çünkü imtihan dünyası, Yüce Rabbimiz bazen hatta efendim inkarcılar daha böyle lüks, daha refah, daha müreffeh, daha rahat bir hayat sürebilirler. Nitekim ilgili ayet Zuhruf suresinde buna dair ayetler var. Öyleyse siz her şeyin karşılığını burada beklemeyin demektir bir yönüyle. Yani ya ben iyi müminim, salih amellerim var, niye bunlar başıma geliyor? Niye böyle işte bu tür olumsuzluklarla karşı karşıya geliyorum diye düşünme. Yani imanının ve İslam'ının, işte salih amellerinin, ihsanının karşılığını bu dünyada beklemeye kalkma. Ya da birilerinin yaptığı kötülüğün cezasını hemen çekmemesine bakarak, efendim niye böyle diye kendi kendine sorgulama diyor adeta Cenab-ı Hak. Her şeyin tas tamam karşılığı kıyamet günündedir buyuruyor. Kıyamet gününde verilecektir. Esas orada ince teraziler orada kurulacak. Hassas teraziler orada gerçekleştirilecek. Ve yine burada tabii ayetlerin önceki bölümlerinde diyorlardı ki bazı münafıklar, bu eğer diyorlardı bak bu müminler bizim dediğimizi tutsalardı Uhud'da öldürülmezlerdi diye sürekli bu tür tabiri caizse ileri geri konuşmaları oluyor. Ona da aslında bir gönderme var diyorlar burada. Çünkü orada da zaten cevaplarını Yüce Rabbimiz vermişti onlara. Hadi o zaman madem siz böyle bizim yanımızda olsalardı ölmezlerdi diyorsunuz. O zaman kendinizden ölümü bir def edin bakalım. Hadi siz ölmeyin de görelim diye meydan okumuştu oradaki ayetlerde. Yine burada Cenab-ı Hak aynı şeyi müminlere de adeta hem teselli babında küllü nefsin zâikatül mevt. O ölüm herkesin tadacağı bir şeydir. Tadacağı bir şeydir diyerek yeniden bir müminlere de bu gerçeği, bu hakikati hem haber veriyor. Kafirlere de tehdit maksatlı siz de huzura gireceksiniz. Siz de öleceksiniz. Onlar ölecek de siz hayatta mı kalacaksınız? Anlamında bir işaret var burada. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ Kim ateşten uzaklaştırılır, yani cehennemden uzaklaştırılır ve cennete girmeye muvaffak olursa, bir şekilde Cenab-ı Hak ona oraya korsa, oraya girdirilirse, فَقَدْ فَاسْ işte gerçek başarıya erişen, gerçek zafere o eren kişi odur. O zafere ermiştir. Gerçek kurtuluşa o ermiştir. Bir ara bu fevz kelimesini, el-fevz kelimesini Kur'an-ı Kerim'de ayetler bazında her ayete bakmaya çalışmıştım. Büyük zafer, büyük başarı diye Cenab-ı Hakk'ın zaman zaman fevzül azim, fevzül kebir neyse bu anlamda ki ifadelerini toplu bir şekilde bakalım diye bakmıştım. Hepsinde istisnasız şöyle bir şey var. Kim ateşten kurtuldu, cennete girdi, esas başarıya o erdi diyor Yüce Rabbimiz. Yani dünyevi başarılar cennete girmediğiniz sürece, başarının adı ne olursa olsun, şu dünya hayatında nasıl bir efendim zaferler tadarsanız tadın, nasıl başarılar elde ederseniz edin. Yüce Rabbin kelamında onların hiçbirine fevz kelimesi kullanılmıyor. Fevz kelimesi kullanılmıyor. Kim diyor ateşten paçayı yırttı, cennete girdi, işte başarılı adam odur, zafer odur, başarıya ermiş kişi, kurtuluşa ermiş kişi de odur. Burada da aynı ayetin bakınız işte tam bir şeysi var. Bir ana cümle halinde tekrarlanışı var. فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاسْ O bakımdan cennete girinceye kadar emniyet yok. Yok. Titreyip duracak kul. Gerçekten düşünün. Hayatta titreyecek mümin insan. İmanlı göçebilir miyim diye. İmanlı göçtük diyelim elhamdülillah. Kabir nasıl olacak bilmiyoruz. Nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. Dirildik. Daha terazi, elimize kitaplar verilecek, terazi kurulacak. Orada neyle karşılaşacağız yine bilmiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Hesaba çekilen mutlaka azap çeker diyor. Hesaba çekilen mutlaka azap. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki ya Resulallah ama Cenab-ı Hak hesaben yesira buyuruyor. Kolay bir hesap. Efendimiz buyuruyor ki izâ nûkişâ uzzibe. Kul diyor ince hesaba çekilirse azap çeker. Yani şöyle düşünün. Babanız bile bir baba şirketince çalıştığınızı düşünelim. Evlat şu defterleri getir bakayım filan dese ince ince şöyle madde madde gitmeye başlasa orada bile terlemeye başlıyorsun. Canın sıkılıyor, moralin bozuluyor. Tamam hesapları düzgün tuttun falan ama olsun. Onun için bir ömrün hesabını vermek kolay bir şey değil. Bir de öyle bir hesap ki Niyetler sorgulanıyor. Sıradan bizim niyetimizi bilmeyen insanlara hesap vermek nispeten kolay. Kağıt üstünde alnının akıyla çıktın mı tamam diyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Yüzümüzün akıyla çıktık. İyi de içeriği biliyor Cenab-ı Hak. Niyeti biliyor. O ameli işlerken ki gayeni biliyor, hedefini biliyor. Ona göre amele değer biçecek. İşte esas zorluk orada. Yani bazen işte şeytan insana yaptığı amelleri süslü gösterir diyor ayet-i kerimelerde. Sen iyi yaptım zannediyorsun. Güzel şeyleri yaptım zannediyorsun. Bakıyorsun ki içi çürük çıkıyor. Ama burada güzel. Kendi kendini de kandırmışsın yani. Hakikaten iyi şeyler yaptık ya. Şu hayatı güzel yaşadık falan diyorsun ama öbür tarafta Allah korusun işin iç yüzü bir çıktı mı? Yevme tübles serairde o bütün gizliliklerin açığa çıkıverdiği, bütün niyetlerin açığa çıkıverdiği o ortam çok zor bir ortam. Onun için Yüce Rabbimiz kim diyor ateşten kurtuldu, cennete dahil edildi, işte kurtuldu, kurtulan adam o. O zaman esas elhamdülillah o zaman diyeceğiz. Yani gerçekten hayatın her alanında elhamdülillah demek güzel, her bir güzelliğe karşı elhamdülillah demek güzel. Yüce Rabbimiz cennetteki duadan bahsederken işte ve ahire davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Herhalde o elhamdülillah daha müthiş bir elhamdülillah'tır. Artık bütün korkuları adeta atmışsınız, kurtulmuşsunuz. Cennette Cenab-ı Hak sizi efendim orada adeta meleklerine karşılatmış. Hoş geldiniz demişler. Artık korku yok demişler. Mahzun olmak yok demişler. Herhalde oradaki elhamdülillah'ın tadı bir ayrıdır. Diğer elhamdülillahlarımızın hepsinde hala korkular, endişeler vardır. Ama orada müthiş bir şükür duygusuyla, müthiş bir doygunlukla Allah hepimize elhamdülillah dedirsin inşallah. Hakikaten. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Bakınız. Şu dünya hayat diyor Cenab-ı Hak ancak aldatıcı bir metadır. Buna muhterem üstadımız aynadaki yalan diyor ya, aynadaki yalan. Sanki benim zannediyorsun. Efendim, evler benim, arabalar benim, çocuklar benim, ne bileyim hayat benim falan falan. Benim, benim, benim diyorsun ama azizim hepsi hikaye tabiri caizse. Aynadaki yalan. Yüce Rabbimiz de bu dünya hayat diyor. Bu dünya hayatı bir aldatıcı istifadeden başka bir şey değil. Meta istifade edilen şey demek. Bir şey biraz istifade ediyoruz ama aldatıcı. Niye aldatıcı? Demek ki insanı hani yahsebu enne ma lehu ahlede. Yani müşrik için kullanılıyor belki kafir için kullanılıyor ama herkesin içinde bir şey var. Sanki zanneder ki diyor malı onu ebedileştirecek. Müthiş bir güven unsuru görüyorsun bazen malını, mülkünü, konumunu, sıhhatini, bedenini, neyse gücünü, kudretini, makamını, şöhretini, adına ne dersen hepsini topla. Onlar ama müthiş bir aldatıcı oluyor. Halbuki bir bir gidiyor elinden. Her şey bir bir. Tuttuğun her taş gidiveriyor. Ayağını bastığın taş altından kayıveriyor. Nasıl boşluğa düşüyorsun? İşte aslında dünyanın hepsi, bu anlamda dünyevi lezzetlerin hepsi bir şekilde böyle çürük tahta gibi bir şey. Onlara Cenab-ı Hak aldatıcı buyurduğuna göre gerçekten hem de gurur buyuruluyor, çok aldatıcı. Böyle az da değil. Büyük aldatıcı. Çok çok aldatıcı. İnsanların ayaklarını kaydırıcı. Bu bakımdan büyüklerin hemen hepsi, bakınız manevi terbiye mürşitlerinin hemen hepsi dünyaya karşı uyarıyorlar insanı. Çünkü şeytanın en iyi aldatma vasıtası o. Çünkü Adem atamız cennetten çıkarıldığında Cenab-ı Hakk'a karşı biliyorsunuz şeytanın bir takım sözleri var. Bir tanesi de şu. لَاُزَيِّنَنَّ فِي الْاَرْضِ Diyor ki ben diyor yeryüzünde onlara süsleyeceğim de süsleyeceğim. Her şeyi süslü göstereceğim. Demek ki o ziynet, o süsleme meselesi şeytanın en önemli aldatma aracı. Yüce Rabbimiz de bizi ona karşı uyarıyor. Ve İslam tarihinde ve özellikle Hazreti Peygamber'in hadislerinde zühd ve zahitler diye daha çok efendim bir gruptan bahsedilir. Hatta tasavvuf ilk dönemler zühd olarak anılmıştır der tasavvuf tarihçileri. Zahitler dünyayı bu anlamda gönüllerine almayan kişiler. Bir, bu dünyayla müminin ilgisini tarif etmek çoğu zaman efendim bazı kimseleri yanıltmıştır. Yani kimileri dünyayı terk etmek gibi algılamışlardır. Yine muhterem Osman hocamızın güzel bir zühd tarifi var doğrusu. Ben onu çok zühdü anlama noktasında önemli bir cümle olarak görüyorum. Buyurdu ki zühd Allah'tan gayri her şeyin gönülde değer yitirmesidir. Bakınız. Allah'tan gayri her şeyin gönülde değerini yitirmesidir. Yoksa hakikaten elinde, cebinde tamam olabilir bunlar ama o değerliyse yüreğinde, o değerin artık derecesine göre dünya seni Allah'tan alıkoyuyor. Ne kadar değer veriyorsan o kadar. Zamanla putlaşabiliyor da. Burada tabii kötülenen şey, deniyor ki mesela Said Nursi Hazretleri'nin de çok güzel bir dünya tasnifi var. Dünya diyor üç pencereden bakılır dünyaya diyor. Üç tane penceresi var. Bir diyor, ilahi esma ve sıfatların tecelligahı olarak dünya. Yani her şeyde ilahi esmayı, efendim Cenab-ı Hakk'ın güceliğini, kudretlerini temaşa ediyorsun. Temaşa ediyorsun. Tecelligahı ilahi, yani ayine-i Rabbani oluyor adeta. Cenab-ı Hakk'ı tecelli. Bu yönüyle dünya hayran olunacak bir şeydir diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanat harikası. Her şeye bakıyorsun, Sübhanallah diyorsun. Her şeye böyle bir yüreğini titretiyor. İlahi ayetler meşeri olarak, ilahi ayetler sahnesi olarak görüyorsun alemi. Bir yönü budur. Bu pencere güzel bir pencere diyor. Dünyanın bir penceresi daha var. O da diyor, ahirete mezra oluşu. Yani ahiret tarlası. Tamam mı? Burada ne ekersen onu biçeceksin o tarafta. Dünyanın bu tarafı da çok güzel diyor. Hakikaten dünyanın bu tarafı da çok güzel. Çünkü ölünce her şey bitiyor. Hani Allah dostlarından birisi öyle buyuruyor ya, bana göre diyor dünyanın bir günü ahiretin bin yılından daha efdaldir. İzah ediyor sonra. Diyor ki, çünkü diyor dünyadaki kaldığım bir gün içerisinde bir şeyler ekme, bir şeyler hayır amel işleme fırsatı var. Öldükten sonra diyor bu fırsat elden kaçıyor. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ömrün hayırlısı uzun olup işte ameli de kişinin salih olması bu ömür hayırlıdır. Salih amellerle uzun ömür daha hayırlıdır. İşte dünya diyor ahirete azık hazırlama anlamında, ahiretin tarlası olma anlamında dünyanın bu yönü de çok güzel. Ha dünyanın zemmedilen yönü diyor. Kötülenen yönü dünyanın insanı Allah'tan alıkoyması, ahireti unutturmasıdır diyor. Hevesat dediğimiz zevkler, dünya zevklerinin, dünya neşelerinin, dünya sürurlarının insanı Allah'tan koparmasıdır diyor. Allah'tan uzaklaştırmasıdır. Zemmedilen dünya bu taraftır. Yoksa dünyanın taşına toprağına ne Allah'ın yarattığı şeye çirkin diye bakacaksın. İşte Yüce Rabbimiz وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ buyurarak işte o aldatıcı metadır diyor. Ancak bu dünya hayat aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Yani çoğu zaman demek ki dünya ama en büyük hile o ilk iki dünyanın ilk iki yönünden istifade edenler azınlıkta demek ki. Nadir onlar. Ama genelde dünya insanların ayağını kaydırmış. Bir şekilde kaydırmış. Menfaat perestlik değil mi efendim? Arzuların putlaşması, bir takım isteklerimiz, lüzumsuz isteklerimiz, efendim haddini aşan isteklerimiz bizi kandırmış efendim, kandırmış. Cenab-ı Hak hep uyarır. La tulhikum emvalukum ve evladukum der. An zikrillah işte Allah'tan koparmasın der. Malınız, mülkünüz, evladınız Allah'tan koparmasın sizi. Allah'tan alıkoymasın. Dünyayı oyun ve eğlenceye dönüştürmeyin der Cenab-ı Hak. Oyun ve eğlenceye dönüştürdünüz mü? İşte i'lemu ennemel hayatü dünya la'ibun ve lehun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve tekâthurun fil envâl vel evlâd. O zaman dünya o yönünü, Cenab-ı Hak bu yönünü en aşağılık hayat tarzı diyor. en aşağılık hayat tarzı. El hayatü dünyanın kelime anlamı itibariyle bir yaşanan hayat anlamı olduğu gibi bir de en aşağılık hayat tarzı anlamı da vardır. Ama ayet-i kerimede en aşağılık hayat tarzının tamamen oyundan ibaret, tamamen eğlenceden ibaret, tamamen övünmeden ibaret, tamamen mal ve evlat çoğaltmaktan ibaret yönü olduğunu beyan buyurur. Birilerine göre dünya sadece oyunsa, bunu böyle tercüme etmek lazım, böyle anlamak lazım. Eğer dünya sadece oyundan ibaret olacaksa, sadece eğlenceden ibaret olacaksa, sadece övünmeden ibaret olacaksa, sadece işte efendim mal ve evlat çoğaltmaktan ibaret olacaksa, hani batsın bu dünya demiş ya işte, tabiri caizse işte Cenab-ı Hak en aşağılık hayat tarzı budur buyuruyor. El hayatü dünya bu. En aşağılığı bu. Ama dünya bize efendim hakikaten Rabbin aynesi olarak her bir yaprağında Rabbin kudretini okuyabilecek bir kitabullah olacaksa, yeryüzü bütün Allah'ın nimetleri bizi Rabbe yöneltecekse, Rabbe yaklaştıracaksa, diğer taraftan şu dünya bizim için ahiret sermayesine dönüşecekse, o zaman tadından yenmez olur. Sıhhati korumak farz. Efendim, bu noktada ölümü istemek gerekmiyor. Allah'ım hayat benim hakkımda hayırlı olduğu sürece beni yaşat ya Rabbi demeli. Yine muhterem Osman hocamızın bir cümlesini sizlerle paylaşayım. Buyuruyor ki, fani olan nimetleri ebedileştirmek kalbin sanatıdır diyor. Çok güzel bir cümle. Fani olan nimetleri ebedileştirmek kalbin sanatıdır. Yani nasıl kalbin kıvam bulur da aleme öyle bakmaya başlarsan, bu fani lezzetlerin, fani nimetlerin hepsi ebedi sermayeye dönüşü veriyor. Evet, Cenab-ı Hak hakikaten gafletten cümlemizi muhafaza buyursun. Bir sonraki ayet okuyalım. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Mutlaka ve mutlaka diyor Cenab-ı Hak. Andolsun, yeminle başlıyor ayet. İstisnasız der gibi bir şey. Mutlaka ve mutlaka mallarınızda ve canlarınızda imtihana tabi tutulacaksınız. Yani malınızda da siz imtihan içinde olacaksınız. Canınızda da imtihan içinde olacaksınız. Malınızın içinde de imtihan edileceksiniz. Kendi canınızın içinde de imtihan edileceksiniz. Malla nasıl imtihan olunur? Bazı alimlerimiz diyorlar ki işte malı nasıl kullanıyorsun? Öyle. Bazıları da şöyle de diyor. Maldan da eksilterek, hani daha önceki ayetlere de işaret ederek, sizleri biraz maldan biraz candan eksilterek de imtihan edeceğiz. Yani imtihanın yüzlerce çeşidi var. Kim bilir? Biz bilemeyiz. Mevla hangi malla hangi tür imtihanlar yapıyor? Bakalım bu adam malına güvenecek mi, güvenmeyecek mi? Al sana bir imtihan tarafı. Değil mi? Malı gidince Allah'a isyan edecek mi, etmeyecek mi? Al sana bir imtihan tarafı. Zenginliğe sabredecek mi, etmeyecek mi? Şükredecek mi, etmeyecek mi? Fakirliğe sabredecek mi, etmeyecek mi? Fakirliğin edebini muhafaza edecek mi, etmeyecek mi? İşte mal helal yoldan kazanacak mı, kazanmayacak mı? Değil mi efendim? Yani açabildiğin kadar. Yani malda yüzlerce, binlerce, belki her insanın malla ilişkisinde imtihanı farklı farklıdır. Herkese göre farklılaşabilir. Ama şu bir gerçek ki, demek ki Yüce Rabbimiz andolsun diye başladığını, andolsun mutlaka ve mutlaka, ki buradaki ifadede Arapçada sonundaki tekit nunu dediğimiz şeddeli nun, burada o işin kesinlikle ve kesinlikle yapılacağına işaret ediyor. Mutlaka ve mutlaka mallarınızda ve canlarınızda siz imtihana tabi tutacaksınız. Canınızda nasıl olacak? İşte bedeni ibadetleri yerine getiriyor musunuz? Tabiri caizse canınızın her istediğini yapıyor musunuz? Değil mi? O da var. Şimdi haram istiyor canınız. Harama gidiyorsanız, gözünüzle gidiyorsanız, dilinizle gidiyorsanız, ayağınızla gidiyorsanız, elinizle gidiyorsanız, midenizle gidiyorsanız, oradaki imtihanı da kaybediyorsunuz. Cihat yolunda Allah için gayrete soyunuyor musunuz? Malınızla, canınızla. Cenab-ı Hak canlarımızla istiyor. Diyor ki canınızla diyor. Yola girin. Tabiri caizse böyle sadece elinizle ucundan tutarak değil. canınızla girin diyor. Bir de bu da önemli. Uzuvlarınızla cihad edin ya da uzuvlarınızla Allah yolunda efendim koşun, koşturun da denebilirdi. Farklı şekilde cümleler kullanılabilirdi. Ama Yüce Rabbimiz öz hakikatinizle diyor, canınızla, tamam mı? Canınızla imtihan olacaksınız. Özünüzle, hakikatinizle imtihan olacaksınız. Yani yürekten nasıl, efendim yüreğinizle, bütün var gücünüzle, bütün hakikatinizle bir şekilde nerede bulunuyorsunuz, duruşunuz nerede? Yani Allah'ın razı olduğu yerde mi, başka yerde mi duruyorsunuz? Çok derin ayetler bunlar. لَتُبْلَوُنَّ ف۪ي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. Bir de burada fi kelimesi kullanılıyor. Aslında canınızın kendi içinde bile imtihan olacaksınız. O niyetlerinizle de imtihan olacaksınız anlamı bile vardır. İçinizden geçen duygularla bile bir şekilde imtihan olacaksınız. İmtihan çok yönlü, çok derin. Yüce Rabbimiz Allah'ın izniyle elimizden tutarsa imtihan kolay. Değil mi? Ama bizi bize bırakırsa azizim başaracak bir şey, bir nokta yok. Onun için belki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini hep şöyle anlayıveriyoruz. Ya Rabbi beni göz açıp kapayıncaya kadar nefsimle baş başa bırakma diyoruz ya. Şimdi o nefsimle baş başa bırakma şöyle anlıyoruz belki. Ya Rabbi işte bizim nefsimiz sürekli kötülüğü emrediyor. Onun için bir an bizi bu kötü nefisle karşı karşıya bırakma, baş başa bırakma anlamında anlayıveriyoruz. Evet bu mana var. Ama şu mana da var. Allah'ın beni bana bir an bırakma. Yani tabiri caizse benim gücüm, iktidarım, neyse amellerim, neyim varsa, duygularım, idrakim, anlayışım, Allah'ım bunlar beni sana layık bir kul hale gelecek kadar da güçlü değil. Ne varsa senden. Elimden tut anlamı vardır. Bir yönden nefsimin şerrinden sana sığınıyorum Allah'ım anlamında. Diğer taraftan da ya Rabbi beni bana bırakıp yardımsız bırakma Allah'ım. Tevfikini refik et anlamındadır yani. İki anlamda da bu hadisi ya da o duayı anlamak mümkün. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا. Yine müminlere hitaben buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ehli kitaptan, Yahudi ve Hristiyanlardan, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşan müşriklerden siz çok eziyet verici sözler işiteceksiniz diyor. Öyle tesmeunne, mutlaka ve mutlaka size eziyet verecek, canınızı sıkacak, içinizi acıtacak, yüreğinizi burkacak sözler işiteceksiniz. Eden hem de kethira buyuruyor. Yani az değil, çok işleyeceksiniz. İşitiyoruz. Değil mi efendim? Dün müminler orada Mekke müşriklerinden birçok bu anlamda eziyet verecek, Habibi Edib'i üzecek sözler işitti Efendimiz. Ashab-ı kiram işitti. Onlar hakkında neler söylemediler ki Efendimiz'e, değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Yani dünyanın en doğru insanına tabiri caizse sen işte sihirbazsın demek, sen büyücüsün demek, sen belki evet direkt peygamberimize sen yalancısın diyemiyorlar ama demek ki yalanlıyorlar tabi. Küzzibet diyor Cenab-ı Hak çünkü. Bütün peygamberler senden önce de yalanlandı, sana da yalancısın diyebilirler diyorlar. Hakikatte onlar diyor sana değil Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Böyle de teselli ettiği var Cenab-ı Hak peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama yalancı da diyorlar Efendimiz'e. Uyduruyorsun diyorlar. Sana böyle bir melek gelmiyor diyorlar. Sen bu vahyi şuradan öğrendin falan öğretti sana diyorlar. Bu ne demek? Açıkça yalan isnat ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e o afif insana sallallahu aleyhi ve sellem, o latif insana bu sözler ne kadar ağır geliyordur kim bilir. Ama Cenab-ı Hak mutlaka ve mutlaka işleyeceksiniz diyor. Yahudiler sizin hakkınıza konuşacak. Hristiyanlar konuşacak aleyhinizde. Müşrikler konuşacak, bu olacak diyor. Hem de çok olacak. Eden ketira. Ve in tasbiru, sabrederseniz. Ve tettegu, ilahi hudutlar içinde kalarak takvaya riayet ederseniz. Yani haddinizi aşmazsanız. Allah'ın gösterdiği ölçülerin dışına taşmazsanız. Kendinizi Allah, Allah'a sığınarak korumaya alırsanız, takvanın içinde hepsi var. Mesuliyetinizin farkında olursanız, sorumluluğunuzun bilincinde olursanız, hatta şu da var, tettekuda bütün esbaba ve tedbirlere riayet ederek kendi canınızı, kendinizi, dininizi koruma anlamında bir siyanetin içinde olmaya çabalarsanız, korunmanın içine girerseniz, sabreder, böyle bir tedbirle hareket eder, ilahi hudutlar çerçevesinde hareket eder, sünnetullah çerçevesinde hareket ederek kendinizi her türlü tehlikeden koruma anlamında uyanık olursanız, فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ İşte diyor, bu hazmedilmesi gereken işlerden birisi budur. Yani esas burada sabırlı olmak, esas burada efendim kendinizi korumaya almak önemlidir. Bunları duyacaksınız. Bunlar niye oluyor demeyin. Ya biz böyle yapmıyoruz ama niye böyle acı konuşuyorlar, niye böyle incitici konuşuyorlar demeyin. Bu olacak diyor Cenab-ı Hak. Olacak bu. Olacak. Ama siz burada sabır gösterebilir, takvaya riayet edebilir, muttaki kalmayı becerebilirseniz işte esas diyor azmedilmesi gereken işlerdendir bu. Yapılması lazım gelen budur. Büyük iş budur. Evet, burada kalalım inşallah. Cenab-ı Hak inşallah devamını nasip ve müyesser eyler. Peki efendim, Allah'a emanet olunuz. İllahi Teala'l Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.